İnsan yaşamı çok kısadır. Kimimiz yaşadığımız hayattan çok keyif alırken, kimimiz keşke dünyaya gelmeseydim diye lanet ederiz. Ya da dünyanın gidişatına bakarak adaletsizliğin, yolsuzluğun, acıların ve savaşların etkilediği insanları gördüğümüzde isyan etmek isteriz. Eğer yaşamın bu zor yönleriyle nasıl mücadele edeceğimizi bilmiyorsak çok zorlanırız. Bazen yaşam bize işkence gibi gelir. Ancak bütün bu karmaşanın içinde bize esenlik veren güvenilir bir yaklaşıma, bilgi ve görüşe sahipsek o zaman umutla dolu bir yaşam sürebilir, yaşamdan zevk alabiliriz. Bu CD sizin için hazırlanmıştır. Yaşamınızı zenginleştireceğine inandığımız bu sözler, müzik ve örnekler özenle seçilmiştir. Mümkünse sakin bir yerde, sakin bir zamanda CD'yi bilgisayarınıza ya da CD okuyucunuza yerleştirin. Arkanıza yaslanıp tadını çıkarın.
Ah Zafer'cim, iki gündür sana ulaşmaya çalışıyorum.
Abla, korkuttum sizi biliyorum ama canım çok yanıyordu. Yüreğim o kadar sıkkın ki.
Biliyorum canım, Serpil'i kaybetmek senin için çok zor oldu. Ama bu ne yazık ki ilk ya da son kaybımız değil. Yaşam ölüm gibi bir acıyla son buluyor.
Biliyorum. Bana bir sürü mantıksal sebep anlatabilirsin. Hatta sizin dindar şeylerden de biraz. Ama ben özellikle Tanrı'ya kızıyorum.
Bu beklemediğim bir soru değil canım. Ve emin ol Tanrı da bu tepkileri milyonlarca kez dinliyor. Ama bir cevap var.
Abla, ne cevabı olabilir? 23 yaşında bir kızın 2 yılda bir hastalığa teslim olup ölmesini nasıl bir inanç açıklayabilir? Neredeydi bu merhameti bol olan Tanrı benim sevgilim ölürken?
Kutsal kitapta açıklanan Tanrı sen bu acıyı çekerken şu an bile seninle Zafer. Bazen nedenleri ve sorunları anlayamıyoruz. Ama Tanrı üstümüze acılar yağdıran despot bir kral değil.
Peki ama neden? Serpil de yaşlanıp torunlarıyla mutlu olup sonra gidebilirdi bu dünyadan.
Bu bizim mutluluk tanımımız. Serpil'in yaşamını biz vermedik ki. Tanrı onu tasarladı ve sevgiyle yarattı. Ama bu dünyada kötülük var ve bu kötülüğün kaynağı Tanrı değil.
İyi de bize neden bu kadar uzak? Bunlar olurken neden bu kadar sessiz?
Bundan 2000 yıl önce Tanrı büyük bir destek gönderdi dünyaya. Üstelik biz acılarımızdan, kederlerimizden özgür olalım diye kendi öz varlığının, oğlunun çarmıhta ölümüne razı oldu.
İşte ben bunu anlamıyorum. Neden bu kadar acı dolu olmak zorunda her şey?
Çünkü günah acıyı getirir kardeşim. Ama Tanrı tüm insanların acılarına yakın. Biz acı çekerken o mutlu olmuyor. Üstelik birçok acının çözümü için dünyaya bir sürü kaynak da verdi. Yani biz acının kaynağını sorgularken çözümlerin Tanrı'dan geldiğini unutabiliyoruz.
Ben sadece kaybım için üzülüyorum. Ve Tanrı'nın varlığını fark edemiyorum bu olayda.
Her şeyin nedenlerini bilemiyoruz tabii ki. Neden Serpil şimdi öldü? Başka türlü nasıl olabilirdi? Bunlar zor sorular. Ama önemli bir şey var. Tanrı bizden daha bilgi. O olayları, nedenleri ve sonuçlarıyla çok önceden biliyor.
Umarım ben de senin kadar güven dolu olabilirim. Ama şimdi çok zor geliyor Tanrı'yı suçsuz görmek.
Çünkü acı çekiyorsun. Ama Tanrı seni anlıyor. Sadece şunu unutmamalısın. Tanrı biz acı çekerken hep olduğu yerde. Yani yanı başımızda.
Gerçekten öyle olmasını dilerim.
Öyle canım. Tanrı'yı tanırsan onun uzak, yargılayıcı ve kötülüğe kayıtsız olmadığını bilirsin. Ama ölüm ve acı bu dünyanın doğal durumları. Ama İsa Mesih bunları sonlandırmak için tekrar gelecek.
Dünyada sorulan soruların içinde en can yakıcı ve zor olanı belki de bu diyalogda gördüğümüzdür. Acı çekilirken Tanrı nerede? Tanrı, acının kaynağı olan gaddar bir yargıç olmadığı gibi, acı çekerken insandan uzakta değildir. Günahla birlikte dünyaya ölüm girmiş ve beraberinde yokluk, sıkıntılar, doğal afetler ve adaletsizlik gibi ardıllarını getirmiştir. Tanrı bunların varlığından memnun olmaz. Ancak her durumda insan için sığınılacak bir kaledir. Mezmur 56. bölüm 8. ayette şöyle seslenir. Çektiğim acıları kaydettin. Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin. Bunlar defterinde yazılı değil mi? Evet, Tanrı acılarımıza karşı kayıtsız değildir. Her ne kadar gördüğümüz kadarıyla olayları değerlendirsek de, Tanrı bizim algımızı aşan bir iyiliği hedefler. Bazen bunu fark ederiz, bazen fark edemeyiz. Ama durumlar ne olursa olsun, Tanrı'nın her zaman iyilik için etkin olduğunu biliriz. Kutsal Kitap bize bu konuda güvence verir. 1. Tarihler 16. bölüm 34. ayette şöyle der. Rabbe şükredin, çünkü O iyidir. Sevgisi sonsuzdur.
Ya Rab, sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkışımı bilirsin. Niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin Ya Rab. Beni çepeçevre kuşattın, elini üzerime koydun. Kaldıramam böylesi bir bilgiyi. Başa çıkamam, erişemem. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam, oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Desem ki, karanlık beni kaplasın, çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldar. Karanlıkla aydınlık birdir senin için. İç varlığımı sen yarattın. Annemin rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var. Bunu çok iyi bilirim. Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde bedenim senden gizli değildi. Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni. Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden hepsi senin kitabına yazılmıştı. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli ey Tanrı, sayıları ne çok.
Zebur diye de bilinen mezmurlardan 139. bölüm, Tanrı'nın insanları ne kadar çok sevdiğini anlatır. Yüce Rabbimiz insanları şaşılacak bir eşsizlikte yaratmıştır. Yaratıcımız bizi kendi benzerliğinde yaratmıştır. İnsanoğlu Tanrı'nın bu yaklaşımına öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda diyerek karşılık verir. Bu açıdan bakıldığında kader anlayışı bilinenin ötesinde bir anlam taşır. Kader nedir? İnsanların başlarına bir sürü olaylar gelir. Bununla ilgili yorum yapmak için, bir cevap bulmak için ya da hiç bir cevap bulamayacaklarını düşünüp de geçiştirmek için kader başımıza geldi derler. Ya da kısmet, kısmetse oldu, olmadı, kısmetimiz değilmiş gibi kavramlarla hayatlarını yönetmeye çalışırlar. Kader nedir? Siz nasıl bir açıklama getiriyorsunuz?
Evet. Önce kaderin sözlük anlamına aslında bir bakalım. Kader dediğimizde alın yazısı ve yazgı kavramları karşımıza çıkar. Ve bunun anlamı nedir, bundan ne anlıyoruz diye bakacak olursak, sanki önceden belirlenmiş bir hayatı yaşıyoruz, hazırlanmış bir yoldan gidiyoruz ya da yazılmış bir senaryoyu oynuyor gibiyizdir. Zaten bütün roller belirlenmiştir, bizim rolümüz de zaten biçilmiştir ve biz bu önceden belirlenmiş noktası virgülüne belli olan bir yaşamı yaşıyoruz gibidir. Bundan sizin, anladığımız şey o oluyor.
Sanki sizin hiçbir etkiniz yok. Evet. Sizin hiçbir yönetimde sahipliğiniz yok. Gerçekleşiyor, oluyor. Siz de bir seyirci gibi onun arkasından gidiyormuşsunuz gibi bir anlama mı geliyor?
Evet, ama biz bu kavramlara kesinlikle karşı çıkıyoruz. Özellikle kutsal kitaptan bir ayet paylaşmak isterim. Matta kitapçığına bakalım. 18. bölüm 18. ayette şöyle der: Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Aslında burada en başta bahsettiğimiz bu senaryoyu oynamak, belirlenmiş roller, biçilmiş rolleri oynamanın ötesinde bizim aslında Tanrı'nın bize armağan ettiği yaşamdaki bizim etkinliğimizden bahseden bir ayet bu.
Hani yani, ipler sizin elinizde.
İpler bizim elimizde. Bu yaşamı Tanrı bize armağan etti, evet. Ve bizim etkin bir rolümüz var. Bu ayetlerden anladığımız şey o.
Peki bunu anladıktan sonra bir de şöyle bir inanış var. İyilikte, kötülükte Tanrı'dan gelir. Yani kader olgusu bunları da içine alıyor.
Evet.
Peki ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yanıt verirsiniz? İyilikte, kötülükte Tanrı'dan gelir mi?
Evet, kader anlayışının aslında en temel felsefelerinden birisidir. Hayır da şer de Allah'tan gelir diye. Ama biz tanıdığımız Tanrı kavramına, Tanrı karakterine bunun kesinlikle zıt düştüğünü, ters düştüğünü ifade edebiliriz. Çünkü Tanrı iyidir. Tanrı insanları sever. Tanrı sonsuzluklar boyunca iyidir. Ondan kötü bir şey gelmesi imkansızdır. O zaman bununla ilgili de bir ayet paylaşmak isterim. Kutsal kitapta, çünkü bizim rehberimiz kutsal kitap. Bizim düşüncelerimizin kaynağı kutsal kitap. Onun için ayetler ne diyor ona bakalım. Kutsal kitapta Yakup kitapçığının 1. bölüm 17. ayetine bakacak olursak eğer şöyle der: Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir.
Evet.
Böyle bir Tanrı kavramı düşündüğümüz zaman imkansızdır ki şerrin de böyle bir Tanrı'dan gelebileceğini düşünelim. Çünkü Tanrı sonsuzluklar boyunca iyidir, daha önce söylediğimiz gibi. Bununla ilgili de mezmurlarda şöyle der. 34. bölüm 8. ayette tadın da görün Rab ne iyidir. Ne mutlu ona sığınan adama.
Çok güzel.
Dolayısıyla hayır da şer de Allah'tan gelir felsefesine kesinlikle karşıyız. Evet, dünyada kötülük var ama Tanrı'dan kesinlikle iyilik gelir.
Evet, ben de son soru olarak onu soracaktım. Madem ki Tanrı bu kadar iyi, bazen bizim başımıza kötü şeyler de geliyor. Hı hı. İşte trafik kazaları geçiriyoruz, ailemizden insanları kaybediyoruz. Çok genç yaşta bir akrabamız kanser oluyor, ölüyor. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun?
Evet, kesinlikle toz kondurmayacağımız bir gerçek var ki Tanrı iyidir ve ondan kötü bir şey gelmez. Onu bir kenara koyarak sorunuzun yanıtına bakacak olursak aslında bununla ilgili birçok yanıt sıralanabilir, birçok madde sıralanabilir ama ben iki başlık altında toplamak isterim. Birincisi, insan günahlıdır. İnsan günah eğilimiyle dünyaya geliyor. Biz biliyoruz doğrunun yanlışın ne olduğunu ama gidiyoruz günahı seçiyoruz. Ve bunun da ister istemez dalga dalga bütün insanlığa yansıyan sonuçları oluyor. Dolayısıyla dünyaya kötülük girmiş oluyor. Ve aslında ikinci maddeye de bağlamış oluyorum burada. Dünyada kötülük var. Yani biz henüz Tanrı'nın iyiliğinin egemenlik sürdüğü yerde değiliz. Cennette değiliz. Henüz Tanrı'nın yanına gitmiş değiliz. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmiş imanlar olarak evet bir gün oraya gideceğiz ama hala şeytanın egemenlik sürdüğü kötü olan dünyada yaşıyoruz. Ve bundan dolayı da evet dünyada kötülük var. Ama bu kesinlikle Tanrı'dan geldiği anlamına gelmiyor. Sebepleri bunlar. Bu noktada yine rehberimiz olan kutsal kitabımıza baktığımız zaman Romalılar 8. bölüm 28. ayette şöyle der. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. O zaman yine Tanrı'nın sevgisiyle karşılaşmış oluyoruz. Yani dünyada kötülük var, biz kötülüğü seçiyoruz, günahı seçiyoruz. Dünya kötünün egemenliği altında, onun için başımıza kötü şeyler gelebiliyor. Ama yine Tanrı bunu iyiliğe çevirmek için sevgisiyle durumlar üzerinde etkin oluyor. Ve bu çok ümit verici bir şey.
En baştan konuştuğumuz gibi kader inanıldığının tersine aslında bizim için önceden belirlenmiş bir hayatı yaşamak değil, daha çok bizim seçimlerimizle ilgili, biz kendi seçimlerimizle bu hayatı oluştururuz. Bizim bu dünyada bağladığımız her şey gökyüzünde bağlanmış olur. Hı hı. Öbür taraftan ifade ettiğiniz gibi Tanrı'dan asla kötülük gelmez. Hı hı. Tanrı doğası gereği iyidir. Evet, bizim bazen başımıza kötü şeyler gelebilir ama kötü şeyler geldiğinde de biz Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Hayatımızda kötü şeyler olsa bile, kötü şeyler yaşasak bile Tanrı bunlardan iyi şeyler çıkartabilir. Öyle mi?
Evet, kesinlikle öyle. Tanrı bize bu yaşamları armağan ediyor ve Tanrı'yla el ele bu yaşamı sürdürebiliriz. Sevgisiyle, iyiliğiyle hayatlarımızda etkin olmak istiyor Tanrı. Yani kader anlayışı değil, bu hayat Tanrı'yla el ele yürüdüğümüz bir yaşamdır.
Canım evladım, meleksin sen oğlum deyişini hatırlarım ben annemin. Ah, hiç anlayamamışsın beni seneler boyu. Seni aldattığımı fark edememişsin canım anneciğim. Sırtında taşırdın beni. Yemez yedirirdin. Hep benim iyiliğimi isterdin. Boylu poslu fidan olayım isterdin anneciğim. Rüzgar gibi geçerdi günler. Neler geçti başımdan tahmin bile edemezsin. Bir falcı falıma bakmıştı Diyarbakır'da. Bana uzaklara gideceğimi, sarışın bir bayanla birlikte olacağımı söylemişti. Daha başka neler söylemişti falıma bakan o hanım teyze hatırlar mısın? Evet, uzaklara gittim. Çok gezdim. Çok yoruldum. Güller, goncalar kokladım. Sonra attım birer birer. Günübirlik ilişkilerle yabancılaştım. Ardından para hırsı kapladı benliğimi. Eğer param çok olursa derdim az olur dedim. Nasıl da aldanmışım. Bataklığın birinden çıkıp öbürüne giriyordum. Her yeni deneyimin sonunda yeniden başlıyor, yeniden farklı şeyler deniyordum. Bir gün kendimi sokakta yapayalnız buldum. Neydi beni eğlendirecek? Neydi beni güldürecek, beni mutlu edecek şey? Daldım gece hayatına. Dans, müzik, partiler, her türlü eğlence ve çeşitli arkadaşlıklarla günümü gün ettim. Sanki son noktaydı bu eğlenceler. Oysa günler geçiyordu. Bir eğlenceden öbürüne günler doluyordu. Geri mi dönseydim acaba diye düşünürken, şeytan kulağıma fısıldayıp, "Boş ver," dedi. "Boş ver. Gününü gün et. Gencecik insansın. Daha koca bir ömür var önünde. Eğlen, gül, tadını çıkar hayatın." Ben de bıraktım kendimi eğlencenin, coşkunun kucağına. Lakin bir gün baktım belimde, dizimde bir ağrı. Ne yapsam geçmiyor. Ağrı kesiciler fayda etmiyor. Doktorlar ne kadar test yapsa, röntgen çekse, uğraşsa ağrının nedenini bulamıyor. Hani gençtim, çakı gibiydim. Önümde keyifli bir hayat vardı. Ne olmuştu da ben bu hale gelmiştim? Hangi günahımın cezasını çekiyordum şimdi? Sonra korkular, kaygılar ve tedirginlikler başladı. Gençken ihtiyar gibi olmuştum sanki. Bocalıyordum. Kafam karma karışıktı. Ölümden korkmaya başladım. Öleceğim günü düşünmeye başladım. Ben ölecektim ve etrafımda kalmış bir iki dostum gelecek. Arkada kalanlara benim için Allah rahmet eylesin diyeceklerdi. Ben bu dünyadan öylesine anlamsızca, bir şey bırakmadan, bir şey yapmadan göçüp gitmiş olacaktım. Evet, herkes ölecek. Ama kim nasıl hatırlanacak? İşte bu önemliydi. Ben iyi hatırlanacak ne yapmıştım? Hele nereye gideceğimi bilmemek ölümden daha acı veriyordu. Gerçekten de iyiliklerim yetecek miydi beni cennete götürmek için? Sevgili kardeşler, işte hayatımın ilk bölümünü bu şekilde özetleyebilirim. Çocukluğum, gençliğim güle oynaya geçti. Büyüdüm, işim oldu, çok param oldu. Aradığımı bulduğumu sanıyordum. Dostlarımla eğleniyor, günümü gün ediyordum. Ancak gençliğimin baharında bir romatizma hastalığı baş gösterdi. Artık istediğim gibi yaşayamıyor ve hayattan hiç zevk almıyordum. Kalbimde esenlik yoktu. Büyük bir boşluk içimi doldurmuştu. Nefes alamıyordum. Sonra o sıkıntılı günlerden birinde birkaç İsa Mesih inanlısı çalıştığım stüdyoya gelip dua toplantıları ve kutsal kitap çalışmaları yapmaya başladılar. İlk başta konuştuklarından hiç hoşlanmıyordum. Öyle dinsel bir hayata ne gerek vardı ki? İyilik yapmak yetmez miydi? Kötülükten uzak dur. Kendi kendine duanı et ve güzelce yaşa. Çok iyilik yaparsan, günahından çok sevabın olursa tabii ki cennete gidersin. Biz hep böyle duymuş, böyle öğrenmiş, böyle yaşamak gerektiğine inanmıştık. Oysa dua edip kutsal kitap okuyan bu inanlılar, yaptığımız ve yapacağımız hiçbir iyiliğin günahlarımızı kapatamayacağını, onları bastıramayacağını, onlara üstün gelmeyeceğini söylüyordu. Allah öyle kutsaldı ki, onun huzuruna girebilmek için günahlarımızın tümünden %100 arınmamız gerekiyormuş. Öyle söylüyorlardı. Söyledikleri beni rahatsız ediyordu. Ve ister istemez gelecek ve öbür dünya için bir şüpheyle korku beni sarmıştı. Bu günahlı yaşamdan bıkmıştım. Yeni bir yaşamı özlüyordum. Yeni bir yaşamı istiyordum. Keşke eski yaşamımı silip atsam, yeniden en baştan başlayabilseydim. Acaba bu İsa Mesih inanlıların söyledikleri gerçek olabilir miydi? Gerçekten İsa Mesih bana yepyeni bir yaşam verebilir miydi? Beni yepyeni bir mutlu yaşama kavuşturabilir miydi? Sonsuz yaşama sahip olabilir miydim? Bu merak içinde İncil'i aldım ve okumaya başladım. Mesih'in bana olan sevgisini gördüm. Onun lekesiz, tertemiz ve kudretle dolu hayatını gördüm. İnsanlığın günahları için kendisini kurban olarak sunan bu olağanüstü kişinin benim günahlarım için de kurban olduğunu anladım. Beni ak yapağı gibi tertemiz, pak ve arındırılmış bir yaşama kavuşturacağına inandım. O beni kurtarmak için çarmıhtaki ölüme, bütün acılara razı olmuştu. Ellerinden ve ayaklarından çarmıha çivilenmiş, mezara konmuş ama mezarda kalmamış, ölümün gücünü yenip dirilerek şeytana karşı en büyük zaferi kazanmıştı. Evet, İsa Mesih herkesin kurtarıcısı olmak istediği gibi benim de kurtarıcım olmak istiyordu.
sabah yataktan kalktığımda niye yataktan kalktığımı düşünmeye başladım. Ben niye yatmıştım? Aslında bugün yapmam gereken bir sürü şey var. Onları niye yapacağım? Okula gideceğim. Niye ben okula gidiyorum? Bazılarımız işe gidiyor. Niye çalışıyoruz? Yaşamda bir şeyler yapmak zorundayız hep. Yaşamak için ilişkiler kurmak zorundayız insanlarla. Niye yapıyoruz? Evde kocanızla, çocuklarınızla ilgileniyorsunuz. Niye? Niye evlisiniz? Niye çocuklarınız var? Her gün işte aynı şeyi yapıyorsunuz. Aynı şeyler, aynı ilişkiler, aynı bilgisayarların karşısına geçiyorsunuz. Akşam evde aynı televizyonun karşısına geçiyorsunuz. Hayatlarınız da aynı şekilde devam ediyor. Hayat bundan mı ibaret? Bunun ötesinde her gün yaptığımız sıradan basit şeylerin ötesinde bir şey var mı? Yok mu? Benim yaşamımın anlamı ne? Bu sorular aklımızda sürekli yer alıp duruyor. Bu dünyaya neden geldim diye soruyoruz. Size yeni bir haber vereyim. Aslında böyle düşünen tek kişi siz değilsiniz. Bütün insanlar bu soruları kendilerine sorar. Şu veya bu şekilde değişik zamanlarda insanların akıllarına bu sorular gelir. Kutsal kitapta da bu soruları insanların sormasının nedeni yazılmıştır. Vaiz kitabının 3. bölümün 11. ayette şöyle diyor. Tanrı'dan söz ederken, İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan, Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz. Bütün bu soruları insanların sormasının sebebi, Tanrı'nın onların yüreğine sonsuzluk kavramını koyması. İnsanlar, sıradan gündelik işlerin arasında, aslında o sonsuzluk kavramı yüzünden, sonsuzluk duygusu yüzünden, daha öte bir şey olduğunun farkına varırlar. Onu adlandırmasalar da insanlar gündelik sıradan ilişkilerinin dışında daha büyük bir şeye ait olduklarını fark ederler. Daha büyük bir resmin parçasıdır her insan. Ama bilemeyiz. Ben bugün niçin yaşıyorum? Bu soru sık sık aklımıza gelir. Yaptığımız şeylerin amacı ne, anlamı ne? Bunları düşünürüz. Çünkü insanlar yaşamlarını anlamlandırmak isterler. Her birimiz bir ailenin parçası olmak isteriz. Bazılarımızın ailesi var, bazılarımızın ailesi yok. Ama herkes aslında bir ailenin, yakın ilişki içerisinde bulunduğu insanların olmasını ister. Bir ilişki içerisinde yaşamak isteriz. Aynı şey ruhsal hayat içerisinde geçerli. İnsanlar bir yaratıcıyla ilişki içerisinde yaşama ihtiyacı duyarlar. İnsanların yaratılışında vardır bu. Büyük resmin farkına varmak isterler. Kutsal kitabın en başında, Yaratılış kitabının 1. bölümü 27 ve 28. ayetlerde şöyle diyor. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. Onları, insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Kısacası Tanrı yeryüzüne insanları kendisinin temsilcisi olarak gönderdi. İnsanlar yeryüzünde Tanrı'nın amaçlarını, isteklerini yerine getirmek üzere var oldular. Tanrı'yla birlikte yaşamak için var oldular. Kendi başlarına yalnız, çaresiz, umutsuz değil, Tanrı'yla, sevgiyle, sevinçle, bereketle yaşamak için yeryüzüne gönderildiler. Ama insanlarla Tanrı'nın arasına günah girdi. İnsanlar Tanrı'dan uzaklaştılar. Günümüzde sokakta insanlara bakın. O sokakta gördüğünüz insanların büyük bir çoğunluğu bir Tanrı'nın varlığından emin değiller. Aslında herkes Tanrı'yla birlikte yaşamak için yaratıldılar. Belki bazıları Tanrı'nın varlığına inanıyorlar ama Tanrı'yla bir ilişkileri yok. Tanrı'yla ilişkiden söz ettiğinizde size garip garip bakabilirler. Tanrı'nın insanlarla birlikte yaşamak istediğini söylediğinizde kuşkuyla bakarlar size. Çünkü insan günahkardır ve günah insanla Tanrı'nın arasına girdi Günah, iyi olan Tanrı ile kirli olan insanı birbirinden ayırdı. Ama Tanrı çocuklarından uzak kalmak istemeyen bir baba gibidir. Çocukları ne yaparsa yapsın onlarla birlikte olmak ister. İlişki kurmak ister dedim ya. Tanrı insanlarla ilişki kurmayı istiyor, çok istiyor. Onun için İsa'yı yeryüzüne gönderdi. Biricik oğlunu yeryüzüne gönderdi. Ve çocukları, insanlar yaşamın anlamını bulsunlar istedi. Kendisiyle ilişki içerisinde yaşasınlar istedi. Bu yüzden İsa Mesih yeryüzüne geldi ve insanları günahın etkisinden kurtardı. Romalılar 4. bölüm 25'te şöyle diyor. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Ve devam ediyor 5. bölümde. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluruz. İsa Mesih insanların Tanrı'yla birlikte yaşamasını olanaklı kılmak için yeryüzüne geldi. İnsanlar Tanrı'dan ayrı kalmasınlar. Göksel babamızla çocukları birlikte yaşayabilsinler diye yeryüzüne geldi. İnsanları günahtan kurtardı. İnsanların günahlarını üstlendi ve çarmıhta o ceza nedeniyle öldü. 3. gün ölümden dirildi ve böylece İsa'ya iman edenler Baba Tanrı ile birlikte yaşayabilirler. Yaşamlarının anlamlarını gerçekleştirebilirler. Baba Tanrı ile ilişki içerisinde yaşayabilirler. Siz de yaşamınızda Tanrı'nın yapmak istediği şeyi hayatınızda görebilirsiniz. İsa'ya iman ederseniz, İsa ile birlikte yaşamayı, onunla ilişki içerisinde yaşamayı tercih ederseniz bunu görebilirsiniz. Yeryüzünde İsa'yı temsil edebilirsiniz. Dolayısıyla ilişkilerinizde İsa'yı görebilirsiniz, ilişkilerinizde İsa'yı temsil edebilirsiniz. Bir daha aklınıza gelirse, ben niçin yeryüzünde yaşıyorum? Yaşamımın anlamı ne? Amacı ne? Bu sorular aklınıza gelecek olursa hatırlayın. İsa Mesih sizin Tanrı'yla ilişki kurabilmeniz için yeryüzüne geldi. Ve sizinle ilişki içerisinde yaşamak istiyor. Onunla yürüyün. Onun uzattığı eli tutun. Onunla yaşayın.
İsa, kralların kralısın, barış prensin, kurtuluş kayasısın, yaratan Tanrı, bizimle yaşadın, merhametli, görkemli, sabah yıldızısın, senin avlularında bir gün. Başka yerde bin günden iyiydi. Seni öveceğim, her gün öveceğim. Çünkü Rab sen iyisin. Sen Rab İsa'm, yol gerçek yaşamsın. Diri olan Tanrı kuzususun. Ölüm yenildi, günahım affedildi, merhametli, görkemli, sabah yıldızısın. Senin anılarında bir gün, başka yerde bin günler iyiydi. Senin avlarında bir gün, başka yerde bin günler.
İki gündür içim içimi yiyor İlknur. Üzerimdeki baskıdan kurtulamıyorum.
Cengiz konusu değil mi? Ben de üzülüyorum ama bu konuda sorumlulukların var.
Hayatım, adam genç bir delikanlı değil ki. Hem yaptığı şey de affedilir gibi de değil. Bilmiyorum, görünce bile sinirlerime hakim olamıyorum.
Tamam, patronun önünde yetkilileri sorgulaması, projeyi baltalaması kabul edilemez. Ama siz 40 yıllık arkadaşsınız.
Mesele sadece bu değil. Cengiz sürekli bana takmış durumdaydı zaten. Patronun odasından çıkınca o kadar umursamaz bir şekilde çekti gitti ki peşinden gitmemek için zor tuttum kendimi.
Ah, şimdi olan oldu. Bu olayı bir şekilde mazur görmen ve Cengiz'i affetmen lazım.
Canım, şu anda böyle bir şey yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Lütfen ısrar edeyim deme.
Canım, her şeyden önce bir Mesih imanlısı olarak sorumluluğun var senin. Şu anda öfkelisin ama bu bile bir sorun değil mi sence?
Elbette sorumluyum. Ama Cengiz'in sorumluluğu ne olacak? Birileri keşke ona da hatırlatsa sorumluluklarını. 43 yaşında bu adam.
Biliyorum, affetmek çok zor. Her şeyden önce kırılan bazı duygularımız var. Ama sevgilim, gururumuz gerçeğin önüne geçmemeli. Bazen zor durumlarda affetmek sadece bir erdem değil, bir görevdir.
Şimdi de sorumluluklarını ve görevlerini bilmeyen ben mi oldum?
Ah, seni suçlamaya çalışmıyorum. Sadece ileride sen kendini suçlamayasın diye bugünkü doğru tercihini sana göstermeye çalışıyorum. Bu hepimiz için zor bir konu. Ama Mesih'in neyi yapmamızı istediğine odaklanmak zorundayız.
Biliyorum. Biliyorum canım. Sadece içimdeki öfkeye dur demek zor geliyor.
Bak, Cengiz seni kıskanmış, haksız yere sana saldırmış ve fark ettiği halde seni kırmış. Bunları inkar edemeyiz. Ama bunlara rağmen affetmek mümkün.
Bazen Mesih'i anlamakta zorlanıyorum. Biz bile bu basit konularda affedici değilken o en iğrenç günahlar için bile bağışlayıcı olabiliyor.
Çünkü Rab merhametli. Bizim baktığımız gibi bakmıyor. Üstelik bir gün affedemediğimiz suçları kendimiz de işleyebiliriz. Aslında bağışlamadığımız konuda kendimizi bir yargı altına sokuyoruz.
Bu zor bir karar ama benim sorumluluğum. Cengiz'i beklediğim bir cevap alamayacak olsam da affettiğimi söyleyeceğim. Üstelik o kendini haklı bile görüyor olabilir. Ah, ne zor iş.
Canım, sen sadece kendi üstüne düşeni yap. Bırakalım Cengiz'in yüreğiyle Rab ilgilensin. Affetmek seni özgür kılacak. Ama hala sana karşı duyguları kötüyse onun için dua edelim.
Rab bize affetme gücü versin. Ve affedilmek için de fırsat.
Tanrı ile ilgili kutsal kitabın en çarpıcı, en sık tekrarlanan bilgilerinden biri onun bağışlayıcılığı üzerinedir. Tanrı bağışlar, kırılan bağları onarır, biten ilişkileri yeniden başlatır ve onunla ilişkimizde bağışlanma aldığımız lütfun ilk adımıdır. Mesih İsa, çarmıhta suçlarımızın bağışı için bir bedel ödemiştir. Bağışlanma, iman edenlerin kurtuluş müjdesidir ve yalnızca Tanrı'ya iman aracılığıyla mümkündür. Bu gerçek, hayatlarımızı derinden değiştirir. Birçok sorun yaşar ve çoğu ilişkiyi umarsızca bitiririz. Ancak bağışlandığını bilen kişi için bağışlamak takdiri, hak eden bir erdem değil, bir sorumluluktur. Çünkü Tanrı, bizden bağışlandığımız gibi bağışlamamızı bekler. Rabbin duası denilen, Mesih'in öğrencilerine öğrettiği duada şu sözler geçer. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Tanrı'nın bağışlama hediyesini almanın doğal sonucu, kendimize karşı işlenen suçları bağışlamaktır. Bağışlamamak, bu armağanın sevincini alır götürür. Çünkü Koloseliler 3. bölüm 13. ayette açıkça bir buyruk görürüz. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın.
Ey Tanrı, lütfet bana sevgin uğruna, sil isyanlarımı sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı. Günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercan köşk otuyla arıt, paklanayım. Yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana. Bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma. Sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
Can adında bir oğlu olan bir adam vardı. Can adamın tek oğluydu. Ve Can'ı çok severdi. Adam bir tren yolunun köprüden geçtiği bölümde çalışıyordu. Bu köprü hareketliydi. Bazen köprünün altından uzun gemilerin geçmesi gerekirdi. Can'ın babası bir kolu çekerek köprüyü kaldırır, böylece gemiler altından geçebilirdi. Daha sonra kolu eski konumuna getirerek yaklaşan tren için köprüyü hazırlardı. Köprüden geçen trenlerin çoğu yük treniydi. Ama bazen yolcu trenleri de geçerdi. Can'ın babasının bir telsizi vardı. Bununla trenlerin gelip gelmediğini ve ne taşıdıklarını öğrenirdi. Bir gün babası Can'ı iş yerine getirdi. Can babasıyla işe gitmeyi çok severdi. Köprünün altından geçen gemileri seyrederdi. Bazen de tren raylarında oynardı. Babası Can'a her zaman raylarda oynarken çok dikkatli olmasını öğütlerdi. Ama Can bazen buna kulak asmazdı. Yine bu günlerden birinde Can'ın babası çok meşguldü. Köprünün altından geçmek isteyen birçok gemi vardı. Ve Can'ın babası bunların güvenle geçmesini sağlıyordu. Babası bir süre Can'ı göremedi. Endişelenmeye başlamıştı. Her yeri aradı ama Can'ı bulamadı. Sonunda oğlunun sesini duydu. Can köprünün üzerindeydi. Babası köprüyü indirmek zorundaydı. Ama üzerinde Can oynuyordu. Artık tam köprünün ortasındaydı. Can'ın babası oğluna seslenmeye çalıştı. Dikkatli olmasını söylüyordu. Dikkat etmezse Can suya düşebilirdi. Bu sırada babasının telsizinden bir trenin yaklaşmakta olduğu haberi geldi. Trenin geçebilmesi için köprünün indirilmesi gerekiyordu. Ve gelen bir yük treni değildi. Yüzlerce insan taşıyan bir yolcu treniydi. Can'ın babası ne yapacağını şaşırmıştı. Tekrar oğluna dönüp baktı. Tren birazdan gelecekti. Tren gelmeden önce köprüyü indirip Can'ı raylardan almak için zamanı yoktu. Ve tren zamanında duramayacak kadar hızlıydı. Can'ın babası bir seçim yapması gerektiğini biliyordu. Köprüyü indirirse Can kurtulamadan tren köprüye ulaşacaktı. Can ölecekti. Ama köprüyü indirmezse tren suya düşecekti. Ve yüzlerce insan ölecekti. Can'ın babası ne yapması gerektiğini biliyordu. Ama bunu yapmak istemiyordu. Telsizden makinisti duyuyordu. Makinist köprünün indirilip indirilmediğini soruyordu. Can'ın babası makiniste endişe etmemesini, trenin ve yolcuların köprüden güvenle geçeceğini söyledi. Oğlu Can'a son bir kez baktı. Kolu indirirken ağlamaya başladı. Artık trenin gürültüsünü duyabiliyordu. Köprüye doğru yaklaşmasını izledi. Köprü yavaş yavaş iniyordu. Can'ın sevinçle oynadığını görerek ağlamaya başladı. Ve tam tren geçmek üzereyken köprünün kenetlenme sesini duydu. Artık trenin ve yolcuların güvenle geçeceğini biliyordu. Ama oğlunu kaybetmişti. Tren köprünün üstüne geldiğinde Can'ın babası acıyla haykırdı. Hiç tanımadığı yüzlerce insanın hayatını kurtarmak için kendi oğlunu öldürmüştü. Bu çok üzücü bir öykü. Ne zaman bunu düşünsem hala ağlayacak gibi oluyorum. Eğer Can'ın babasının yerinde olsaydım ben ne yapardım diye düşünüyorum. Hiç tanımadığım yüzlerce insanın hayatını kurtarmak için tek oğlumu öldürür müydüm? Peki siz yapar mıydınız? Bu yapılması gerçekten zor bir şey. Belki de yanıt bile vermek istemeyebilirsiniz bu soruya bir anne, baba olarak. Hepimiz çocuklarımızı her şeyden çok severiz. Biliyor musunuz? Tanrımız bizi daha çok sever. Bir babanın oğlunu sevdiğinden daha çok sever. İşte bunun için Tanrımız biricik oğlu İsa'yı dünyaya gönderdi. İsa Mesih bütün insanlar için, kendisini tanısın ya da tanımasın, bütün insanlar için, onlar kurtulsun diye canını verdi. İsa Mesih, babanın tasarısı doğrultusunda bütün insanların günahlarından özgür olmaları, sonsuz yaşama kavuşmaları için çarmıhta kendini ölüme teslim etti. Biz günahkarken bizim yerimize öldü. Tıpkı bu baba gibi. Bu baba da kan ter içinde verdi bu kararı. Ama daha fazla canın kurtuluşu söz konusuydu. İşte Tanrımızın yaptığı da böyle. İnsanlık, yani canlar kurtuluşa erişsin diye biricik oğlunu ölüme gönderdi.
Benim için öldüm.
İsa Mesih neden dünyaya geldi? Çok peygamberler geldi dünyaya. Çok kişi insanlığı kurtarmak için çaba sarf etti. Ancak hiçbiri İsa Mesih'in yaptıklarını yapamadı. İsa Mesih dünyaya bütün insanları kurtarmak için geldi. İsa Mesih bunu sadece konuşarak, buyruklar vererek ve bir sürü şart öne sürerek gerçekleştirmedi. O dünyayı, yani dünyada yaşayan insanları o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenler mahvolmasın ancak sonsuz yaşama kavuşsun. İnsanlar Tanrı'dan uzaktı. İşledikleri günahlardan dolayı kutsallıklarını yitirmişlerdi. Tanrı'nın sözüne göre günahkarlar Tanrı'nın cennetine giremez. Sonsuz kurtuluşa sahip olabilmek için önce günahlarından arınması gerekir. İnsanlar asla iyilik yaparak kurtulabilecek kutsallığa sahip olamaz. Tanrı'nın gözünde bir sevap günah terazisi yoktur. Bir gram iyilik yapan bile önce cehenneme, sonra yaptığı için cennete gidecek diye bir vaat olamaz. Çünkü bir kez öldükten ve sonsuz yargıyla karşılaştıktan sonra cehennemden cennete geçiş yoktur. Ayrıca kendi yaptığı iyiliklerle kurtulacağını sanan kişiler, bunu kendileri başardıklarını düşünerek gurura kapılabilir. İşte bu nedenle Tanrı'nın sözü şöyle der: kurtuluş, hiç kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir. Tanrı'nın armağanıdır. Biz cennete gitmek için iyilik yapmayız. Tanrı bizi sonsuz ölümden, cehennemden kurtardığı için iyilik yapıyoruz. Kimse kendi yaptığı iyiliklerle, sevaplarla kurtulamaz. Kurtuluş, İsa Mesih'e iman etmekle mümkündür. O, bütün insanları günahın cezasından kurtarmak için dünyaya gelmiştir. Canını hiçe sayıp ölüme kadar gitmiştir. Çarmıhta ölmüş ama mezarda kalmamış, 3 gün sonra dirilmiştir. Dünyanın varoluşundan beri sürekli peygamberler çıkmış. İnsanlığı kurtarmak istediğini söylemiş. Dünyayı kurtarmak için büyük düşünürler çıkmış, türlü türlü açıklamalar yapmış. Oysa İsa Mesih hiçbirinin yapmadığını yapmış, çarmıhta can vermiştir. İlk kısımda dinlediğimiz olayda babası, oğlu Can'ı, yolcu trenindeki insanların kurtulabilmesi için kimseyi tanımamasına rağmen ölmesine razı olmuştur. İşte Baba Tanrı'nın yaptığı da tam budur. O, insanları o kadar sevmektedir ki onları kurtarmak için biricik oğlunu vermiştir. Ona iman edenler utandırılmayacaktır. Ona iman edenlerin hepsi sonsuz yaşama kavuşacaktır. Tevrat'ta Yasanın Tekrarı kitapçığını okuduğumuzda, etin canı kandadır diye bir tümceye rastlarız. Bunun anlamı şudur: İnsana yaşam veren kandır. Kan olmaksızın bağışlama olmaz. Yani Tanrı günahın cezasının ölüm olduğunu söyledikten sonra günahın bedeli ödenmeden öylesine insanların günahlarını bağışlayamaz. Adil Tanrı'nın yargısı öyle çalışmaz. İşte İsa'nın çarmıhta yaptığı şey insanlığın üzerindeki yargıyı ve cezayı kendi üzerine almaktır. O bizim yerimize geçmiştir. Affetmek demek budur. Bizi ödeyemeyeceğimiz ölçüde ağır olan cezalarımızdan kurtarıp bizi affeden Tanrı'nın önünde bizim de yapacağımız en iyi şey, bize karşı suç işleyen herkesi affetmektir. Affetme gücü Tanrı'dan gelir. Zira Tanrı sözünde Tanrı'nın sevgisi kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimize dökülmüştür diye yazmaktadır. Yüreklerimize dökülmüş olan Tanrı'nın sevgisiyle bizler düşmanlarımızı bile sevebiliriz. Tanrı'nın bizi bağışladığı gibi bizler de bağışlayabiliriz. Tabii ki bazen insanlar Tanrı'ya inanmak istemeyebilir. Onlar özellikle geçmişte acı çektiklerinde Tanrı'nın onları yalnız bıraktığını, hatta o kadar adaletsizliğin olduğu dünyada Tanrı diye bir varlığın olmadığını düşünürler. Dünyada o kadar açlık, o kadar yoksulluk, adaletsizlik, savaş ve kötü olaylar vardır ki, eğer bir tanrı olsaydı mutlaka bunların olmasına izin vermezdi diye düşünürler. Tecavüze uğramış birinin o acıyı çekerken tanrı neredeydi diye sorması normaldir. Bunun kestirme bir yanıtı yoktur. Ancak günahlı bir dünyada yaşadığımızı, dünyanın egemeni olan şeytanın çok kişiyi etkisi altında tuttuğunu söyleyebiliriz. Bunların hiçbirinin Tanrı'nın isteği olmadığını rahatça ifade edebiliriz. Hayatın bir amacı vardır. Hiç kimse boşu boşuna, öylesine bir yaşamı sürdürmek için dünyaya gelmemiştir. Tanrı'nın amacına uygun bir yaşam sürebilmek için Tanrı'ya ve Tanrı'nın sözüne bakmak gerekir. Tanrı bizim içimize sonsuzluk duygusunu koymuştur. Bu boşluk ancak ve ancak kendisi de sonsuz olan Tanrı aracılığıyla doldurulabilir. Hayatta yapabileceğimiz en anlamlı şey Tanrı'yı övmek ve onu hoşnut eden bir yaşam sürmektir. Bu şekilde yaşadığımızda Tanrı'nın yaşamımızla ilgili bütün planlarını ayrıntılı bir şekilde görebiliriz. Sürdürdüğümüz hayatı Tanrı'yı yücelterek dolu dolu geçirebiliriz. Tanrı'nın isteği işte budur. Dünyadaki hayatımızın bir anlamı olduğu gibi bir de yönü vardır. Hayatımızın baş aktörü bizleriz. Tabii ki doğuştan getirdiğimiz kalıtsal özellikler, yaşadığımız çevre ve dış koşullar bizlerin yaşamını etkiler. Ama tam bir pasif tavır yaratan olumsuz kader anlayışına göre yaşayamayız. Klasik kader anlayışı, başımıza gelen şeylerin iyi ya da kötü Tanrı'dan geldiğini savunur. Oysa zamanlar ötesi bir bakışa sahip olan Tanrı'nın yaşamımızla ilgili her şeyi bilmesidir. Ama Tanrı sözünde, yeryüzünde neyi bağlarsanız gökte de bağlanacaktır. Yeryüzünde neyi çözerseniz gökte de çözülecektir der. Yani nasıl bir yaşam süreceğimiz bize bağlıdır. Mesih'le dolu, kurtuluşa sahip, zaferli bir yaşam mı? Yoksa tanrısız, sonsuz yaşama sahip olmadan yenik bir yaşam mı? Hayatımızdaki her şeyi değiştirebiliriz. Bizi kuvvetlendiren aracılığıyla her şeyi yapabiliriz. Bizim kader inanışımız, başımıza gelenlerin sorumluluğunu bizim dışımızdaki faktörlere bağlamak değildir. Bizim kader anlayışımız, uyuşmuş ve yalancı tesellilerle dolu bir yaşam değildir. Bizim yaşamımız, Mesih'le dolu her zaman galiplerden üstün bir yaşamdır. Tabii ki bu demek değildir ki İsa Mesih inanlıları hiç sıkıntı çekmez. Bu demek değil ki İsa Mesih inanlılarının başına kötü bir şey gelmez. Gelir. Gelir ama İsa Mesih inanlıları bunu başka bir tutumla kabullenir. İsa Mesih inanlıları acı içinde olsa, sağlığı bozulsa, sahip olduklarını kaybetse ya da inancı uğruna baskıyla karşılaşsa bile Tanrı'nın her zaman kontrolü elinde tuttuğunu bilir. Tanrı'nın her durumda iyilik için etkin olduğunu bilir. Bazen hoşumuza gitmeyen durumlarla karşılaşsak bile Tanrı her kötü durumdan bile iyilik çıkarabilir. Tanrı her durumdan iyilik çıkarabildiği gibi arayan herkese kendini buldurmak ister. Tanrı sözüne sadıktır. Onun sözü, arayan bulacak, kapıyı çalana kapı açılacaktır diye yazmaktadır. Eğer yüreğimizdeki Tanrı'yı bulmak için bir arzu, istek ve arayış varsa, o mutlaka kendini gösterecektir. Bir kişi Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. İsa Mesih'e iman edenlerin yaşamları değişir. Umutsuzlukların yerine gerçek umut, acıların yerine teselli, öfke yerine sükunet, sevgisizlik ve düşmanlık yerine merhamet, sevgi, karanlık yerine aydınlık, başıboşluk yerine bir öz denetim ve anlam gelir. Bir kimse İsa Mesih'e iman ettiğinde asla aynı kalamaz. Yaşamı zenginleşir ve coşkulu, neşeli bir hayata sahip olurlar. Çünkü İsa Mesih onları sonsuz ölümden, günahın ağır cezasından kurtarmıştır. Ümitleri vardır. Tanrı'ya güven duygusuyla yaşarlar. İsa Mesih'e iman edenler boşlukta yaşamazlar. Nereye gideceklerini bilirler. İsa dünyaya insanlara bol yaşam vermek için geldi. İsa dünyaya insanları kurtarmak için geldi. İsa dünyaya insanların yaşamını anlamlandırmak için geldi. İsa dünyaya insanların birbirlerini sevebilmeleri için geldi. İsa dünyaya insanların Tanrı'yı tanımaları ve bütün yürekleriyle onu sevebilmeleri için geldi. Tanrı'nın doğasında sevgi vardır. Tanrı sevgi olduğu için insanları kurtarmıştır. Tanrı sevgi olduğu için biricik oğlunu vermiştir. Tanrı'nın isteği insanların onun yüceliğini görmesi ve onunla yaşamalarıdır. Siz nasıl bir yaşam sürüyorsunuz? Nasıl bir yaşam sürmek istiyorsunuz? Sizce hayatta önemli olan şey nedir? Tanrı elini uzatmış, sizi de tutmak istiyor. Kapınızda durmuş, sizi de çağırmaktadır. Kapıyı açanların yaşamına girecek ve onları sonsuz bereketle kutsayacaktır. Siz de kapınızı açıp İsa Mesih'in içeri girmesini istemez misiniz? Tanrı sizi korusun ve size gerçek yolu göstersin.
Ne mutlu size ki bu CD'yi sonuna dek dinlediniz. Dinlediğiniz her şey sizlere sonsuz yaşam vermek için canını veren İsa Mesih'in sözleridir. Kutsal kitaptan alınmıştır. İlahiler, dualar, vaazlar, örnekler ve bütün açıklamalar Tanrı'nın sizin için olan kurtuluş planını anlatmak içindir. Eğer anlatılanlardan ve söylenenlerden etkilendiyseniz, İsa'yı Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmek isterseniz, benimle birlikte şu duayı tekrar edebilirsiniz. Tanrım, senin beni sonsuz bir sevgiyle sevdiğini biliyorum. Sen bana yaşam vermek için İsa Mesih'i gönderdin. Sözlerimle, düşüncelerimle ve davranışlarımla günah işledim. Tanrım, beni affet. Günahlarımı bağışla. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Rab, yaşamımı sana teslim ediyorum. Ömrümün sonuna dek seni izlemek ve senin sözlerine göre yaşamak istiyorum. İsa'nın adıyla, amin.